Herkese merhaba. Bugün 17 Mayıs 2021 Pazartesi. TR724 Nöbetçi Editör Programı ile karşınızdayım. TR724 YouTube kanalına abone olur, yayınları paylaşırsanız alternatif haberlere, doğru haberlere ulaşma imkanınız artar. Bu hatırlatmayla gündeme başlayayım, bülteni değerlendirelim. Hafta sonu daha sarkan gündemlere bakacağız. Bugünün öne çıkan gündemlerini değerlendireceğiz, beraber yorumlayacağız. Tabii ki gündemin ilk sırası yine Sedat Peker. Hatta son birkaç haftanın neredeyse tek gündemi Sedat Peker. Çünkü anlattıkları, anlatmadıkları, asıl anlatmadıklarından bahsederek yaptığı pazarlık girişimleri ve ucunu açtığı o devasa kirli dünyaya dair bilgiler gündemin ilk sırasında durmaya devam ediyor. Ve doğal olarak da üzerinde konuşulması gereken çok boyutu var. Milyonlarca kez izlendi. Sedat Peker'in şu ana kadar yayınladığı videolar ortalama 20 milyon izlendi ki bu herhangi bir YouTuber'dan bile daha fazla. Yani Sedat Peker aslında şu anda Türkiye'nin neredeyse en etkili YouTuber'ı haline gelmiş durumda. Peki neler var? Sedat Peker'in pazar sabahı yayınlanan videosunda neler oldu? Onlardan bir örneklerle alalım, devam edelim. Dikkat çekici noktası şu Sedat Peker'in. Sedat Peker Erdoğan'a vurmuyor. Erdoğan'ın yakın kadrosu İbrahim Kalın'a vurmuyor. Hakan Fidan'a vurmuyor. Onları ayrı bir yere koyuyor. Hatta son videosunda Numan Kurtulmuş'a da bir takım övgüler düzdü ama akabinde Mehmet Ağar'a, Pelikan Çetesi'ne, Berat Albayrak'a ve özellikle de Süleyman Soylu'ya yönelik salvoları devam ediyor. Ve bu sefer Abdülkadir Selvi başta olmak üzere bir takım medya mensuplarını da hedefe koydu. Onlara da ağır eleştirilerde bulundu. Peki Sedat Peker ne yapıyor? Sedat Peker daha önce başlattığı gibi hani her videosunda söylediği bir şey var. Sizi yavaş yavaş etlerinizi kazıyacağım, keseceğim gibi böyle bir planlı, programlı bir şekilde elindeki verileri aktarmaya, anlatmaya devam ediyor ve bunun üzerinden hükümetle pazarlığı sürdürüyor. Görünen o. Asıl yapmak istediği de Erdoğan üzerinden bir çeşit kendisine kanal açarak kendi Türkiye'deki düzenini kurmak. Şimdi video yayınlandı, günlerdir söyleniyor zaten. Herkes her şeyi anlattı. Yani milyonlarca kez izlendiği için oturup videoda kim ne dedi diyecek değilim. Ben işin analiz kısmına hemen gireyim. Analiz kısmı şu, Sedat Peker pazarlık yapmaya, çalışmaya devam ediyor. Yani kendi pozisyonunun, kaleminin kırıldığını görüyor. Ve bugüne kadar yaptığı şey de işte elinde konuşmadıklarıyla, konuşmadan ya da şöyle söyleyeyim, anlatmadıklarıyla pazarlık şansını zorlamaya devam ediyor. Erdoğan'a ulaşmaya çalışıyor. Erdoğan'ı bir kenarda tutarak, Erdoğan'ın hani bir bakıma Erdoğan iyi çevresi kötü meali bir yayın politikasıyla, bir stratejiyle videolarına devam ediyor. Süleyman Soylu ile ilgili yeni ifşaatlarda bulunuyor. İşte Süleyman Soylu'nun danışmanlarının astronomik servetlerinden tutun. Mehmet Ağar'ın İzmir'deki limanlar üzerinden kokain ticaretinde bulunduğu pozisyona kadar değişik ifşaatlarda bulunmaya devam ediyor. Bunlar tabii önemli ifşaatlar. Hepsi yargının alanına giren, hepsi son derece ciddi ifşaatlar ve bunların üzerinde yargının durması gerekiyor. Bugüne kadar yok. Bugüne kadar herhangi bir şekilde herhangi bir savcı harekete geçmedi, geçemedi. Konu üzerinde duramadı. İktidar medyası, Türk medyası, tamamı Erdoğan kontrolünde olan Türk medyası da konuya şu ana kadar yokmuş gibi davranmaya devam ediyor. Düşünün, milyonlarca kişi YouTube'dan bunu izliyor, sosyal medya tamamen bunları konuşuyor ama Erdoğan medyası, Türk medyası, televizyonları, gazeteleri böyle bir konu hakkında tek kelime etmiyorlar. Bu da enteresan bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Tabii gündemin bu bölümü yani Sedat Peker meselesi çok boyutlu olarak devam ediyor. Ne gibi? İşte Süleyman Soylu bugün yeni bir adım attı ve Sedat Peker'le ilgili suç duyurusunda bulundu. Kendisiyle ilgili iftira edildiğini iddia ediyor. Sedat Peker de diyor ki elimde her şeyin bilgisi, belgesi var. Bu arada parantez açalım. Sedat Peker'in videolarını yakından izleyen herkes görüyor ki Sedat Peker'in çok ciddi bir enformasyon akışı var, bilgi akışı var. Sedat Peker'le ilgili emniyet içerisinden, bürokrasi içerisinden bilgi aktığı çok net gözüküyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Mehmet Ağar'ın misafiri olarak çökülen meşhur marinada yemek yiyen gazetecilerin kaç para fatura ödediğini bile Sedat Peker biliyor. Sedat Peker aynı zamanda Süleyman Soylu'nun danışmanının arabasının ya da memleketinde yaptırdığı evin maliyetini de biliyor. Bu tip detaylara çok hakim. Mesela Sadık Soylu ismini ortaya attı son videoda. Sadık Soylu ismi bizim için çok tanıdık bir isim. En azından süreci takip eden gazeteciler için. Nedeni şu, 17 Aralık Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu'ndaki önemli isimlerden biriydi Sadık Soylu. Daha doğrusu 25 Aralık'la birlikte yapılamayan o operasyonun. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki büyük imar yolsuzluklarının arkasındaki isimdi. Süleyman Soylu'nun yeğeni, akrabası. Ve Sadık Soylu ismi o dönemde çok önemliydi. İşte o 17 Aralık Hani buradan şu parantezi açarak ilave edeyim. Türkiye bir gün 17 Aralık'la yüzleşmek zorunda. Çünkü 17 Aralık'ta o üzeri örtülen, üzerine Erdoğan rejimi tarafından beton dökülen yolsuzluk soruşturmasındaki her şey önümüze çıkmaya devam ediyor. İşte Sadık Soylu da onlardan bir tanesi. Süleyman Soylu'nun akrabası olan isim, Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndaki bütün o yolsuzluk çarkının merkezinde oturan isimdi. Sedat Peker onu afişe etmeye, ifşa etmeye devam ediyor. Yani özetle Sedat Peker'in son videosunda da dediğim gibi çok sayıda yeni ifşaat var. Savcıların harekete geçmesi gereken, savcıların adım atması gereken çok boyutlu detaylar var. Burada Sedat Peker'in ısrarla vurguladığı bir şey daha var. O da yargıdaki değişimler. Yani şöyle yargıdaki değişimler. Sedat Peker bile Erdoğan rejiminin yargı ve polis düzenine isyan ediyor. Mehmet Bağır polisliğinden isyan ediyor. Yargıdaki hakim savcıların da AKP teşkilatlarından toplanmış tecrübesiz isimler olduğuna dikkat çekiyor ki bu bizim yıllardır anlattığımız bir olaydı. 15 Temmuz'da daha hiçbir şey ortada yokken binlerce hakim savcıyı tutuklama kararı veren rejim yerlerine AKP teşkilatlarından, MHP teşkilatlarından, avukatlardan hakim savcı doldurdu. Onların da neden olduğu hukuk skandalları artık Sedat Peker'in bile isyan noktasına getiriyor ve bu tartışmalar Sedat Peker'in bile dilinde verilen kararların ne kadar yanlış olduğu, hukuktan uzak olduğu, mafyanın bile isyan ettiği bir nokta. Peki böyle bir nokta Sedat Peker nereye götürür? İşte işin analiz kısmında, işin özü hikayesi şu. Sedat Peker kalemini kırıldığını görüyor ve bir şekilde Erdoğan'a dokunmayarak, Erdoğan'a Sedat Peker, Erdoğan'a Tayyip abi diyerek bir şekilde Erdoğan'ı ayrı bir yerde tutuyor. Onun dışındaki kadrolara savaş açıyor ve böylelikle kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. Bana biraz nafile bir çaba gibi geliyor. Çünkü Erdoğan medya üzerinden bu tip salvolarla pozisyon değiştirecek bir siyasetçi değil. Ama Sedat Peker'de elinde çok güçlü argümanlar, malzemeler var. Suriye'ye giden silahlardan tutun, uluslararası operasyonlara kadar, uluslararası kara para ve uyuşturucu ticaretine kadar. Dolayısıyla bu kavgadan sızan bilgiler önümüzdeki günleri domine etmeye, önümüzdeki günlerde de konuşulmaya devam edecek. Tabi bu tartışmanın bir diğer boyutu da şu, Sedat Peker'le birlikte hareket eden, Sedat Peker'le birlikte Ergenekon soruşturması döneminde gözaltına alınan ifadelerini o dönemden bildiğimiz akademisyen Emin Gürses, geçtiğimiz günlerde Ulusal TV'ye çıktı, Perinçek'in kanalında ilginç bir açıklama yaptı. Ve bu açıklama önümüzdeki döneme dair önemli ipuçları veriyor. Şu an Türk medyasında okuyamayacağınız bir analizi size hemen sunmaya çalışayım. O da şu. Şimdi Emin Gürses diyor ki Ulusal Kanal'daki yayınında iki bakan, bir başkan Erdoğan'ı sağlık sebeplerini bahane ederek ülke yönetimine el koymayı planlıyor. Şimdi bu ifade hafta sonu sosyal medyada çok konuşuldu. Ne anlama geldiyse özetle şöyle. Şimdi Emin Gürses, Doğu Perinçeklerin, Sedat Pekerlerin, Sevgi Erenoğulları'nın içinde olduğu bir ekibin parçası ve özellikle Özel Kuvvetler Komutanlığı'yla askeri istihbaratla irtibatlı olduğu bilinen birisi. Bu ifadeyi ortaya atması aslında Erdoğan'ın paranoyasına oynuyorlar. Erdoğan'ın paranoyasındaki kasıt şu, işte Erdoğan'ı biliyorsunuz beni devirecekler, benim ve ailemi yargılayacaklar diye bir paranoyası var. Bu paranoya yıllardır çok güçlü bir şekilde devam ediyor Erdoğan'da. Emin Gürses bu paranoya oynayarak şunu yapmaya çalışıyor. Önümüzde yaş var ve Yüksek Askeri Şura kararları, toplantıları bu yıl çok çok çok önemli. Yani normalde de çok önemli ama bu yıl çok daha önemli çünkü Genelkurmay Başkanı emekli oluyor. Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacağı çok hayati bir konu ve fotodaki isim her ne kadar 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan bütün hiyerarşiyi bozmuş olsa da halihazırda en güçlü aday Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı. Ve Ümit Dündar'la Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın arasının iyi olmadığı herkesin malumu. Ve Hulusi Akar'ın Ümit Dündar yerine daha kolay yönetebileceği, yani hem Milli Savunma Bakanlığı yapabileceği bir model istediği biliniyor. Dolayısıyla şu andaki bütün temel tartışma, bu Emin çıkış, hatta Sedat Peker videolarının bir kısmı bu konuyla doğrudan alakalı. Yani her şey aslında yaşa ve yaşta alınacak olan dizayna göre şekillenecek. Biliyorsunuz Perinçek ve ulusalcı kadrolar yaşa doğru büyük bir tasfiye beklentisi içerisindeler. Hatta Nisan ayı içerisinde şahit olduğumuz emekli general amiraller bildirisinin de temel nedeni aslında bu tasfiyeleri önlemekti. Yani şöyle bir kavga yaşanıyor şu an Ankara'da. Devletin yönetiminde kimin söz sahibi olacağı, devlet yönetiminin hangi yönde şekilleneceği konusunda çok temel bir kavga var. Ve bu kavgada Erdoğan'ın ittifak ettiği çevrelerle Erdoğan arasındaki bir mücadele bu. Ve bu mücadelede Perinçekçi kadrolar, Ergenekoncu kadrolar Erdoğan'a şöyle bir mesaj gönderiyorlar. Bizimle beraber yürü, biz seni koruruz, biz senin yanındayız mesajı veriyorlar. Ve bu yaparken de işte dediğim gibi bu tip haberleri ortaya atarak Erdoğan'ın yanında durabilmeye ve Erdoğan'la birlikte ittifakı sürdürebilme çalışmaları içerisindeler. Ha, Emin Gürses'in söylediği iki bakan bir başkan seni devirmeye çalışıyor söylemi reel midir? Ben bunu çok reel olduğunu düşünmüyorum. Yani burada bahsedilen isim Hakan Fidan, Hulusi Akar ve Süleyman Soylu kuvvetle muhtemel ya da işte Süleyman Soylu değil de belki de diğer isim Abdülhamit Gül de olabilir. Bu isimler Erdoğan'a müdahale edip Erdoğan'a sağlık gerekçesiyle artık işi yürütemeyeceğini iddia edip sürece el koyacakları iddiası çok reel bir iddia değil. Yani AKP pratikleri içerisinde de çok karşılığı olan bir iddia değil ama Erdoğan'ın dediğim gibi o meşhur paranoyasına oynayarak oradan bir hareket çekmeye çalışıyorlar. Yani bu Türkiye'deki güç mücadelesinin ne kadar sert olduğunu gösteren önemli bir haberdi ve bütün kavga aslında sadece yaş kavgası değil, HSK seçimleri kavgası da var şu anda. Yani şu bugünlerde yaşanan birçok olayın temeli, arkası, esas gerekçesi aslında hem HSK Hakimler Savcılar Kurulu'ndaki seçim hem de Yüksek Askeri Şura kararlarının hazırlık dönemi. Bu iki konu hem HSK hem de HSK hem de yaş aslında şu anki en temel konu ve yaşadığımız birçok olayın, açıklamanın, kavganın perde arkasında bu güç mücadelesi var. Bu güç mücadelesinin alacağı şekle göre önümüzdeki dönem taşlar yerine oturacak. Dolayısıyla bu güç savaşları hayli sert, hayli kanlı da gerçekleşiyor. Ve görünüşte bahsettiğimiz ya da işte görünüşte ilgisiz gibi görünen birçok olayın temelinde bu bahsettiğim HSK ve yaş mücadeleleri var. Biz de bunları izleyip size aktarmaya, analiz yapmaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi Sedat Peker videolarını, medyada çıkan tuhaf açıklamaları bu perspektiften görmekte fayda var. Çok kritik bir ay, özellikle şu 2 ay çok kritik. Bu 2 ay içerisinde TSK'da büyük tasfiyeler olursa şaşırmayın. TSK'da önemli isimler emekli edilir ya da önemli isimler İslam bayrağı çekerse şaşırmayın. Çünkü mevcut düzen birkaç ay içerisinde yeni bir denkleme oturması bekleniyor ve bu yeni denklem birçok güç mücadelesini beraberinde getiriyor ve birçok taş da oynayabilir. Gündemin en önemli maddesi dediğim gibi Sedat Peker bağlantılı videolarla birlikte buydu. Önemli bir madde, önemli bir gelişme. Takip edip analiz etmeye devam edeceğiz. Sedat Peker deyince gündemde tabii ki başka maddeler de var. Mesela işte bunlardan bir tanesi dediğim gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker'le ilgili suç duyurusunda bulundu. Bir şey çıkar mı? Yani iktidarın istediği her şey çıkar. İktidarın istemediği şey çıkmaz mevcut yargı düzeninde. Çünkü mevcut yargı düzeninde dediğim gibi hakim ve savcılar AKP MHP teşkilatlarından derlendi, toplandı ve tamamen saraya bağlandı. Zaten günlerdir düşünün Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek herhangi bir tweet atanın sabah 5'te kapısı kırılıp anında tutuklanırken Sedat Peker'in çok hayati, içinde cinayetlerin, kokain ticaretlerinin olduğu hayati ifşaatlar ile ilgili yargı harekete geçmiyor, geçemiyor. Çünkü yargı saraya bağlı ve saray böyle bir tartışmanın olmasını istemiyor. Sedat Peker'le ilgili enteresan detaylardan bir tanesi şu. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır bir açıklama yaptı. O da nedir? Sedat Peker'e Süleyman Soylu tarafından jammer verildi. Jammer'da yani telefonun dinlenmesini engellemeye çalışan bir cihaz. Şimdi düşünün Sedat Peker diyor ki benim yurt dışına kaçmamla ilgili bilgiyi, belgeyi veren isim Süleyman Soylu. Bana koruma polisi tahsis edip yurt dışında bile yanına koruma polisi koyan Süleyman Soylu ve dosyasıyla ilgili gelişmelerden haberdar eden, sonrasında yurt dışından Nisan ayı içerisinde itibarlı bir şekilde ülkeye dönmesini sağlayacak olan isim yine Süleyman Soylu. Yani Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı ifşaatlar normal bir hukuk devletinde o bakanı bırakın o hükümeti düşürür. Yani bırakın sadece bakanı hükümeti de düşürür. Ama Türkiye'de hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam ediyor AKP'liler. Erdoğan çevresi böyle devam ediyor. Ama Süleyman Soylu'nun açıklamaları dediğim gibi normal şartlarda hem bakanı hem de hükümeti götürürdü. Şimdi skandalların detayları çıktıkça iş daha da büyüyor. Ne gibi büyüyor? İşte Süleyman Soylu dosyayla ilgili bilgi paylaşıyor, bilgi sızdırıyor, operasyon yapıyor, kumpas kuruyor vesaire. Ve aynı zamanda Süleyman Soylu Sedat Peker'e telefonları dinlenmesin diye yanına Cemur gönderiyor. Bu da bir başka skandal. Yani böyle bir hadisenin normal bir ülkede konuşulabilmesi, hani Amerika için söyleyeyim mesela, böyle bir şeyin Amerika'da konuşulabilmesi ihtimal dahilinde bile değil. Bırakın olmasını, konuşulması bile mümkün değil. Normal şartlarda böyle bir olay o bakanı, o hükümeti devirir. Ama Türkiye'de maalesef hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam ediliyor. Bu noktada bir parantez açayım. İlk defa duyacağınız enteresan bir detay aktarayım. Bu TR724'te duyabileceğiniz, başka yerde görmeyeceğiniz bir haber. O da şu. Şimdi hükümetin 15 Temmuz bahanesiyle tecrübeli hakim savcıları, Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay ve Yargıtay üyelerini attı. Yerlerine parti teşkilatlarından adamlar koyduğunu anlatıyordu. Mesela onlar ne gibi kararlar alıyorlar? Ya da burada davalar ne kadar hukuki? İşte size somut bir örnek. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, biliyorsunuz sulh ceza hakimlikleri Erdoğan rejimi tarafından bu süreci için inşa edilmiş bir mahkemeydi. Ve bir tane hakim kafasına göre takılıyor diyebiliriz. Şimdi düşünün bakın 2014 soruşturma numarasını da veriyorum. 164-254 numaralı soruşturma. Bu 2014 Aralık'ta gözaltına alınan, tutuklanan emniyetçilerle alakalı bir dava. Yani işte şike soruşturması, tahşiye vesaire gibi tartışmalarla ilgili bir dava bu. Şimdi bu davada 2014'te Aralık ayında tutuklanan polislerle ilgili 2016 Aralık ayındaki bir mahkeme tutukluluk halinin devamına karar veren bir mahkeme kararı bu gördüğünüz evrak. Şimdi diyor ki burada hakim Özgür Kökten, sanıklar içerisinde birçok tanınan emniyet müdürü var, emniyetçiler var. Diyor ki hakim Özgür Kökten, sanıklar diyor Cumhurbaşkanı'nın suikast girişiminde bulunmuşlardır. Şimdi listenin altındaki isimlere bakıyorsunuz. Listenin isimler bu mahkeme kararı alındıktan tarihte 2,5 yıldır cezaevindeler ve hücredeler. Ya bırakın cezaevini, hücredeler. Ya hücredeki bir adam Erdoğan'a nasıl suikast düzenleyebilir? Hücredeki bir adam nasıl darbeye girişebilir? Nasıl darbede konuşabilir? Ya şimdi bakın bu önünüzdeki belge bütün bu yargılamaların ne kadar baştan savma, ne kadar art niyetli, ne kadar kumpas olduğunun bir başka delili. Düşünün 2,5 yıldır cezaevinde olan emniyetçiler, polis müdürleri Erdoğan'a karşı darbeyle suçlanıyor. Erdoğan'a suikast düzenlemekle suçlanıyor. Ya bu adamlar hücrede. Yani bu adamlar ailesiyle görüşemiyor. Dışarıda nasıl darbe yapsın? Dışarıda nasıl Erdoğan'a suikast düzenlesin? Ve bu kararlar, bu ve benzeri kararlar 15 Temmuz'dan sonraki yargı düzeni içerisinde o kadar çok ki. Yani sayısız dosyaya rastladım bu şekilde. Ve bu da işte bu başka bir dosyaya bakarken yeni fark ettiğim bir detay. Yani düşünün 2,5 yıldır cezaevinde olan bir emniyetçilerle ilgili bunlar Erdoğan'a suikast düzenlediler, suikast darbe yapmaya çalıştılar deyip tutukluluk hallerinin devamına karar veriyorsunuz. Ya bir tane yargı mensubu da çıkıp ya beyefendi hani Özgür Kökten sayın hakim ya bu şahıslar 2,5 yıldır cezaevinde. Bu şahısların nasıl olur da dışarıda darbeye kalkışır, nasıl olur da bu adamlar Erdoğan'a suikast girişiminde bulunabilir diye bir soru sormuyor. Ve bu karar yıllardır mahkeme dosyasında duruyor. Düşünün yıllardır mahkeme dosyasında olan bir karardan bahsediyorum. İşte Sedat Peker'in bile isyan ettiği yargı böyle bir yargı. Ki buna isyan etmemek mümkün değil. Yani en temel konu mesela bir başka örnek çok daha önce de hem burada hem başka platformlarda dile getirdiğim bir başka örnek daha var. İşte avukat Turan Canpolat, Malatya Barosu avukatlarından bilinen bir isim. 15 Temmuz'dan çok önce tutuklandığı halde o da bir hizmet kurumunun avukatlığını yaptığı için tutuklanıyor. Ve tutuklandığı halde ki dosyası skandallarla dolu. Bunu da TR 24'te uzun uzun anlattım. Gerçekten inanılmaz bir dosya. Ve en ilginç noktalardan bir tanesi de şu. 15 Temmuz'da cezaevinde olmasına rağmen, Malatya'da cezaevinde olmasına ve hücrede tutulmasına rağmen 15 Temmuz'dan sonra hakkında darbe iştirak davası açılıyor. Ve buradan ceza alıyor. Diyor ki ya kardeşim ben 15 Temmuz'da Malatya'da cezaevindeyim. Hani ışınlanma var, zaman makinesi var. Ben Malatya'dan çıkıp gidip darbeye karıştım Ankara'da açılan bir dava hakkında. Sonra geri mi geldim diyor. Ve bu kadar absürtlüğe rağmen bu düzeltme yapılmıyor bunca zamandır. İşte AKP ve MHP teşkilatlarından toplanan yargı mensuplarının icraatları böyle. Evet gündeme tekrar geri dönelim. Uzun zamandır konuşulan bir başka mesele, politikada çok konuşulan, gündeme meşgul eden konulardan bir tanesi. CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin durumu. Bugün itibariyle, 17 Mayıs itibariyle parti Memleket Partisi, İnce'nin partisi kuruluş dilekçesini verdi ve 2020'de Sivas'ta başlattığı memleket yürüyüşü, memleket hareketi artık resmi olarak bir parti. Partinin kurucuları da CHP'den istifa eden isimler Gaye Uslu genel sekreterle geldi. Arkasından bilinen bir takım CHP'liler de bu hareketin içerisinde yer alıyor. İlginçtir. Partinin kuruluş saatlerinden bu yana, dilekçesinden bu yana bugüne kadar yoğun bir şekilde Erdoğan medyasının desteğini gören Muharrem İnce şu anda Erdoğan medyası tarafından linç ediliyor. Bu da enteresan bir detay. İlginç bir ayrıntı. Şöyle ki Muharrem İnce'nin partisini büyütmek, onu CHP'yi bölmek için yoğun olarak kullanan hükümet medyası şimdi buradan herhalde bir ekmek yiyemeyeceğini gördü ki, buradan kendisine bir oy devşirmeyeceğini gördü ki, birkaç saattir dikkat ediyorum Memleket Partisi ile ilgili aleyhte yayınlar yapıyorlar. Bu da enteresan. Siyasetin çok önemli bir gündemine dair bir başka başlığa geçelim. O da şu. Şimdi Erdoğan günlerdir Sedat Peker'in açıklamalarına sessiz. Hani bunu Erdoğan bu açıklamalara sessiz çünkü Sedat Peker'le birlikte hareket ediyor diyen yorumlar da var. Sedat Peker'in videolarına yasak getirilmemesini de onu delil olarak görenler de var. Ben bu analize katılmıyorum. Nedeni şu. Sedat Peker'in anlatımları doğrudan Erdoğan'ı vurmasa da aslında Erdoğan iktidarına çok büyük zarar veriyor. Erdoğan iktidarına çok ciddi zarar veriyor ve özellikle de Erdoğan iktidarının Türkiye'yi yönetemez hale geldiği, mafyanın devletleştiği, devletin mafyatik bir örgüte dönüştüğü algısının yerleşmesi noktasında çok önemli. Yani burada Erdoğan'ın kazandığı bir şey yok. Erdoğan'la ilgili hani işte Erdoğan'la Sedat Peker hareket ediyor, Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar'dan kurtulmak için Sedat Peker'i kullanıyor falan diyen yorumlar, analizler gördüm. Buna da katılmıyorum çünkü Erdoğan'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Erdoğan bugün Süleyman Soylu görevden alsa kim ne diyebilir? Mehmet Ağar'ı tekrar tutuklatsa kim ne diyebilir? Böyle bir şey söz konusu değil. Kaldı ki Erdoğan aşırı yıpranıyor ve bu yıpranma Erdoğan'ın istediği, isteyebileceği bir şey değil. Yani o yorumları da çok sağlıklı bulmadığını ifade edeyim bunca yıldır siyaset takip eden birisi olarak. İşte bu noktada önemli bir detay size aktarıyorum. Yine gündemin önemli başlıklarından bir tanesi. Kamuoyu araştırma şirketi KOMDA, ciddi araştırmalarıyla bilinen bir şirket. KOMDA geçtiğimiz birkaç gün içerisinde yeni bir araştırma yayınladı. Ve bu araştırmada işte %35, %40, %20 falan hiç önemli değil. Önemli olan başka bir nokta var. O da şu. Artık Erdoğan'ın seçim kaybedeceği algısının toplumda yerleştiği. Bu çok önemli bir nokta çünkü bu ilk defa oluyor. Bugüne kadarki bütün araştırmalarda şu vardı. Erdoğan bir şekilde kazanır. Erdoğan bir şekilde bu süreci yönetir algısı vardı. İlk defa AKP seçim kaybediyor. Erdoğan artık süreci çeviremeyecek algısı toplumda yerleşti. Kendi tabanına dahil. Bu çok kritik, önemli bir dönüm noktası ve anketlerde ilk defa böyle bir tablo çıkıyor. Bu da AKP kaybetmez, Erdoğan kaybetmez algısının kırıldığını teyit ediyor. Bu da seçimle ilgili süreçlerin önemli bir göstergesi. Erdoğan'ın hani yakında seçime gideceği yönde bir takım spekülasyonlar da var. Hatta benim edindiğim, bizzat edindiğim bazı bilgilere göre Erdoğan parti teşkilatlarına sonbaharda seçime hazırlanın şeklinde bir talimat verdi. Ama bu her ihtimale karşı bir durum. Yani her ihtimale karşı hazır olun değerli bir durum. Ben Erdoğan'ın bu tabloda seçime gideceği fikrinde değilim. Çünkü hem kamuoyu algısı aleyhine, hem dış politikada, hem iç politikada, hem de ekonomide tablo berbat. Böyle bir tabloda Erdoğan seçime gitme ihtimali ben çok zayıf ihtimal olarak görüyorum. Ama bu KONDA'nın araştırması önemli, önemli bir kırılma noktası. Uzun zaman sonra ilk defa Erdoğan'ın seçimi kaybedeceği algısı kendi tabanında dahi yerleşmiş durumda. Bu önemli bir gelişme. Bu noktayı da atlamış olmayalım. Bu ara hafta sonu görmüşsünüzdür. Beşiktaş'ın şampiyonluğu tartışmalarında, sürecinde ve öncesinde de Türkiye'nin muhtelif yerlerinde zaten görüntüleri geliyordu. Her geçen gün artan miktarda benzer skandallar var. Bekçiler, Erdoğan rejiminin İran'dan özenerek ya da işte bazılarına göre de Hitler'deki kahverengi gömleklilerden özenerek yaptığı bekçilik uygulaması giderek büyük bir sorun haline geliyor. Ki bu da son derece normal. Yani eğitimsiz insanların beline silah verdiler, onlara geniş yetkiler verdiler ve doğal olarak bütün bu isimler de AKP ve MHP teşkilatlarından toplandı. Partizan isimler oraya getirildi ve bu isimler şu anda terör estiriyorlar. Sokakta, caddede çocuklardan yaşlı insanlara kadar herkese zulmediyorlar. İşte buna dair İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan bugün bir açıklama yaptı. Bir açıklama. Diyor ki ellerinde cop vatandaşı yere yatıran, kafasına vuran, belindeki silahla havaya ateş eden bu insanlar AKP teşkilatlarından toplandılar ve Türkiye için büyük bir güvenlik riski haline geldiler diyor. Bu risk gerçekten önemli bir risk. Buna dair ayrı bir özel bir yayın yapmayı planlıyorum önümüzdeki günlerde. Çünkü bekçilik meselesi sadece sokakların güvenliği meselesiyle düşünülerek harekete geçmiş bir şey değil. Erdoğan'ın kafasındaki yeni yönetim modelinin bir ayağı. Hani Hitler ya da İran benzetmeleri boş benzetmeler değil. Bunun başka bir anlamı var. Onu da uzun uzun başka bir programda işlemeyi planlıyorum. Gerçekten de bunu hak eden önemli bir gelişme bekçilik meselesi. Evet, gündemde değişmez gündemlerimizden bir tanesi de maalesef cezaevlerindeki dramlar. Son günlerde cezaevlerinden gelen cenaze sayısı, tabut sayısı arttı. Çünkü Covid ile ilgili mücadelede, Covid ile ilgili dünyanın her yerinde cezaevleri boşaltılırken, ev hapsi elektronik kelepçeyle hapis verilirken, Türkiye'de sadece gerçek suçlular cezaevinden çıkartıldı. Düşünce suçluları, siyasi suçlular, cemaat mensupları, Kürtler cezaevinde tutulmaya devam ediyor ve maalesef cezaevindeki kötü şartlar, yetersiz beslenme, hijyen yoksunluğu, sağlık hizmetlerine ulaşamama gibi sorunlar sebebiyle ölümler artmaya başladı. Son bir hafta 10 gün içerisinde çıkan sayısız cenaze var ve bugün yeni bir cenaze daha geldi. Hatta birden fazla benzeri hikaye var ve bu dramlar giderek artıyor. Maalesef Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevine atıldıktan sonraki sadece bu meseleden cezaevine atıldı. Yoksa bir haberi RT ettiği için, paylaştığı için değil, cezaevindeki insan hakları ihlalleri, hukuk ihlallerini sürekli gündeme taşıdığı için Erdoğan rejimi tarafından ciddi anlamda tepki görüyordu ve bu yüzden bir kumpasla cezaevine atıldı, milletvekilliği düşürüldü. Düşünün, günlerdir Sedat Peker'in ifşaatları, suç ihbarlarına harekete geçmeyen savcılar, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun legal bir haber sitesinden yaptığı paylaşım üzerine harekete geçmişlerdi. Bu da çelişkinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. İşte bunlardan iki örnek bahsedeceğim. Bir tanesi şu: eşi 4 yıldır tutuklu olan Yusuf Coşkun, eşi kendisi 4 yıldır tutuklu. Öğretmen bu kişi. Eşi de Yasemin Coşkun ALS hastalığına kapılıyor, yakalanıyor. Ve iki çocukları var. Dün hayatını kaybediyor. Tekerlekli sandalyedeyken çok trajik bir hikaye. Boltan Sevinç Özarslan'ın haberi. Bu konularda biliyorsunuz çok başarılı, çok önemli haberlere imza atıyor Sevinç. Ve bu haberde de yine çok çarpıcı, çok iç parçalayıcı detaylar var. Ne gibi? Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Yeşim Coşkun, 44 yaşında. Eşim beni böyle görmesin diye cezaevine de gitmiyor. Uzun zamandır eşiyle görüşemiyor. Ve dün hayatını kaybetti. Geride iki çocuk var. O çocukları da köydeki babaannelerine gönderiliyor. Ve eşi öğretmen olan isim 4,5 yıldır da cezaevinde. Düşünün. Yani bir öğretmen bir cemaat mensubiyeti sebebiyle yıllardır cezaevinde tutuluyor. Eşi hasta, çocukları ortada kalıyor ve zulüm tam gaz devam ediyor. Bir başka örnek daha. Kocaeli İkinoğlu Cezaevi, ki bu korona davaları, korona vakaları sebebiyle manşetlerden düşmeyen bir yer. Manşetler derken bahsettiğim bizim gibi birkaç medya organının web sitesinin yaptığı manşetler, yoksa Türk medyasının gündeminde bile değil bunlar. Bilgisayar öğretmeni, iki çocuk babası Şerif Vatansever. 47 yaşında, yaş görece genç ve sağlıklı birisi ve 2000 tutuklunun kaldığı, mahpusun kaldığı cezaevinde yüzlerce korona vakası var ve bu konuya karşı duyarsızlık had safhada. Düşünün, koğuş arkadaşlarının tamamı da Covid olan bir realite. Koğuş arkadaşları da Covid olmuş vaziyetteler ve Şeref Vatansever, 47 yaşındaki bilgisayar öğretmeni, yine benzeri boş iddialarla yıllardır cezaevinde tutulan bu isim koronadan hayatını kaybetti. Koronadan hayatını kaybeden isimler sayısı giderek artıyor bu şekilde. Çünkü cezaevlerinde artık dayanma limitinin ötesine geçmiş durumdalar. Sağlık hizmetine ulaşılamıyor, yetersiz beslenme ve hijyen sorunu sebebiyle her geçen gün daha fazla can kaybı var. Geçen hafta da benzeri 3 ayrı vaka vardı. Ve bütün bunlar olurken ülkenin Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanı hayvanlarla fotoğraf çektirerek sempati toplamaya çalışıyor. Cezaevlerinden tabutlar çıkıyor. Hep hatırlatıyoruz, yine hatırlatalım. Çok temel bir kuraldır. Cezaevindeki insanın can güvenliği devletin sorumluluğundadır. Bir insanın cezaevinden tabutu çıkıyorsa faili devlettir ve sorumlusu devlettir. Hesap vermesi gerekir. Bu kuralı hatırlatarak bu gündemi geçmiş olayım. Bu gündemi de tekrar dikkatinize sunmuş olayım. Maalesef cezaevlerinden her geçen gün daha fazla tabut çıkıyor. Türkiye'nin realitesi ve toplumun büyük bir kesimi bu acıya, bu drama gözlerini kapamaya devam ediyor. Gündeme dış politikayla devam edelim. Maalesef İsrail'de, Kudüs'te yaşanan gelişmeler, Filistin'de yaşanan gelişmeler çok can yakıcı, çok acı. İkinci haftaya girdi ve ikinci haftanın içerisinde dün gece en yoğun can kaybının yaşandığı gece oldu. İsrail ordusu Gazze'deki bombardımana devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerinde bombardımanlar var. İsrail ordusuna göre onlar tünelleri bombalıyorlar ama artan can kayıpları, gelen görüntüler böyle demiyor. Siviller ağır hasar görüyor, büyük can kayıpları var. Ve son yılların en kanlı çatışmaları yaşanıyor. En ağır bombardımanları yaşanıyor ve bu bombardımanlarla birlikte zaten dünyanın en sıkıntılı bölgelerinden birisi Gazze. Nüfus yoğunluğu çok fazla. Küçücük bir alanda yaşayan yoğun bir nüfus var ve orada okullar, hastaneler, altyapı birimleri de vurulmuş vaziyette. Burada çok ciddi bir insani dram var. Tabii bütün bunlar olurken aynı zamanda işte Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırıları da devam ediyor. Bugüne kadar roket saldırılarında hayatını kaybeden İsraillerle ilgili değişik haberler gördük ama ortada bir realite var, o da roket saldırıları da artarak devam ediyor. Peki dünya kamuoyu ne yapıyor? İşte bu noktada gözler Amerika'daydı. Amerika ne yapacak? Biden nasıl bir yönetim tutumu belirleyecek şeklinde beklentiler, merak edilen başlıklar vardı. Joe Biden, Filistin ve İsrail meselesi konusunda Amerika iç kamuoyunda da ağır eleştirilere muhatap son birkaç gündür. Özellikle de kendi partisinden ağır eleştiriler alıyor. Yani Filistin-İsrail meselesinde İsrail tarafında daha ağırlıklı durduğu yönünde eleştiriler var. Yani İsrail'in kendini savunma hakkı var açıklamasında da tepki gösteriliyor. Ama aynı zamanda Filistinlerin de yaşam hakkı var diyen kendi partisinin de ciddi isimler var. Ve bu tartışma hayli sert bir şekilde devam ediyor. Ama bütün bu tartışmalar devam ederken maalesef ki maalesef Filistin'den iç parçalayıcı görüntüler her geçen gün artarak devam ediyor. Tabi bu noktada Türkiye ile ilgili durum daha da enteresan bir hale aldı. Şöyle ki Türkiye, Erdoğan sayısını bilemediğim hafta geçti ama bir cuma Filistin'e, Gazze'ye gidecekti. Onun üzerinden herhalde bir 5 yıl falan geçti. Belki daha fazla, pardon, 5 yıldan da fazla zaman geçti. Ben o zaman Ankara'da çalışıyordum. Ödemeci bizzat ben almıştım. Filistin'e gideceğini söylemişti. Ben 7 yıldır Amerika'dayım. Demek ki en az 10 yıllık bir süreç var. Ve halihazırda Erdoğan oraya gitmiş değil. Bir takım çalışmalar yapıyor ama bunların sahaya yansıması söz konusu değil. Hatta daha trajik, daha komik bir gerçek olay daha yaşandı. O da şu: Mescid-i Aksa'daki Erdoğan protestosunu Anadolu Ajansı Erdoğan'a sevgi gösterisi diye sundu. Daha sonra haberi silmek zorunda kaldılar çünkü sosyal medyada Arapça bilen çok kişi var ve bu Arapça bilen insanlar burada sevgi gösterisi değil, protesto gösterisi var diye düzeltme yaptınca daha sonra bu haberi silmek zorunda kaldılar. Tıpkı Turizm Bakanlığı'nın ilanı gibi, tıpkı AKP Genel Merkezi'nin ürettiği CHP ile ilgili çizgi film gibi. Son dönemde Erdoğan'ın dikiş tutmayan uygulamalarından bir tanesi de bu. Bu ara yine hiç Türkiye gündeminde gündeme girmeyen ama benim uluslararası medyadan takip ettiğim başka bir konu var. O da şu: Türkiye Avrupa'nın çöplüğü oldu. Türk medyasında maalesef böyle bir haberi göremezsiniz. Yok, çünkü Erdoğan medyası bunları yayınlamıyor, bunları vermiyor. Ama özellikle İngiliz medyasından ya da Greenpeace gibi uluslararası çevre örgütlerinin raporlarından bunu görmek mümkün. İşte Greenpeace'in son raporuna göre Türkiye Avrupa'nın çöplüğü oldu. Sadece İngiltere'nin plastik atıklarının yaklaşık %40'ı tek başına Türkiye'ye gitmiş. Ve bunlar yasa dışı yollardan yakılmış. Türkiye'de yaşanan çevre felaketini düşünün. Sadece İngiltere'nin Türkiye'ye ihraç ettiği 2022 yılı 2020 rakamlarına göre söylüyorum, plastik atıklar 210 bin ton civarında, bu Greenpeace'in son raporunda var. Ve Türk medyası böyle bir şeyden bahsetmiyor. Böyle bir gündemi Türk medyasında yok. Ama Türkiye'de yaşanan büyük çevre felaketlerinden birisi de bu konu. Evet, gündemden 17 Mayıs tarihli nöbetçi editör programında benim gündemden seçtiğim başlıklar böyleydi. Tabii ki başka başlıklar, başka gündemler eklemek mümkün, süreyi uzatmak da mümkün. Ama özetle öne çıkan başlıklar, bugünün manşete çekeceğimiz gündemleri bunlar. Yine Sedat Peker, yine Sedat Peker'in ucunu açtığı anda bile ortalığı pis kokunun kapladığı, gerçekten her şeyin üstünü açarsa neler olabileceğini tahmin dahi edemediğimiz bu mafya devletine dair açıklamaları, devletin mafyalaşması, mafyanın devletleşmesi sürecine dair gelişmeler yine gündemin ilk maddesinde, sayfanın manşetinde yer almaya devam ediyor. TR724 ekibi olarak, editörler olarak gündemi takip etmeye, size aktarmaya, analiz etmeye devam edeceğiz. Takipte kalır, yorum yazar, yayınları paylaşırsanız sansür düzenine bir delik daha açmak mümkün. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.